şeyden alırsak, bu galiba ikinci şeyimiz değil mi? Roma ile üçüncü çalışmamız. Daha yeni baştayız. Tamam. O zaman şimdi epeyce Roma, yani kafamızda epeyce taze ve o demektir ki pek fazla şey yok. Yok Roma ile ilgili olarak. İtalya'yı düşünüyorsunuz. Roma İtalya'nın neresinde? Orta Po nehri var. Değil mi? Evet. Po nehrinin güneyinde. Roma'nın kuzeyinde ne nehri var? Po yukarıda, biraz daha yukarıda. Po epey yukarıda aslında. Şimdi tamam, ben de hatırlayamadım o şeyi. Ama onun hemen güneyinde, yani hani Paris'ten Sen Nehri geçer, İngiltere, Londra'dan Thames geçer. Roma'nın da ona benzer bir şey vardı, nehri vardı. Birazdan aklımıza gelir. Şimdi, orada şeyler var, Etrüskler var. Etrüskler Yunanlarla ilişki içinde. Yani aslında Roma büyük. Şimdi Roma'nın Roma haydut çobanlar tarafından kuruluyor. Bu Roma'nın karakterini de belirliyor. Yani daha sonraki imparatorluğun karakterini de belirliyor. Bu nasıl belirliyor göreceğiz. Roma kurulduğu zaman 700 yılları orada şeyler Yunan kolonileri henüz yok ama bir süre sonra olacaklar. Yunan kolonileri 7-6. Yüzyıllarda oluyordu ve orada hangi Yunan kolonileri biliyoruz? Sicilya'da. Magna Graecia diyor. İtalya'nın o şeyine, güney tarafına Magna Tarentum var. Elea var. Ondan sonra Siraküze. Siraküze var. Yani orada epeyce önemli Yunan kolonileri var. Roma yukarıda bir haydutlar devleti olarak yavaş yavaş büyüyor. Ve Roma, yani Roma'nın büyümesi şeyde, Roma'nın şeyden oradaki çobanlardan ve haydut çobanlardan oluşması o kadının olmaması anlamına geliyor ve Romalılar aslında çevredeki Sabinler ve başka Etrüskler tarafından da şey yapılıyorlar. Yerde dışlanıyorlar. Sabinler saf bir halk deniyor ve bunlar Romalılarla dinsel bir törende bir araya geliyorlar ve burada şeyler kaçırılıyor, Sabin kadınları kaçırılıyor. Ondan sonra biliyoruz kadınlar Romalılarla birlikte yaşıyorlar, evleniyorlar. Yani Roma'nın kuruluşu özel bir şey gösteriyor, karakter gösteriyor. Böyle çobanlardan, haydutlardan, suçlulardan, yani bir yerde toplum dışı kalmış insanlardan oluşuyor.
Roma tarihçileri ama öyle hiç
önemli. Bunlara mı temas etmiyorlar? Evet. Aslında ediyor olmaları gerekir. Çünkü Britannica'da da bol bol değil ya.
Hayır, Roma'nın kendi tarihçileri.
Ben okudum. Kimi okudum? Tacitus'u ve ondan sonra Livius falan. Ve onlar da pek şey değiller. Roma, şimdi Roma tarihçiliği de özel bir konu. Yani Romalılar iyi tarihçiler değiller. Niye değiller? Çünkü iyi felsefeci değiller.
Kuşaklarını aktarmak için şey yapıyorlar. Ağırlıklı da övgü dolu.
Öyle diyorlar ama Tacitus var ve Tacitus kendisi özellikle ona karşı çıkıyor. Yani böyle için, birilerine yağ çekmek için yazılan tarih, birilerini aklamak için yazılan tarihçileri, yazan tarihçileri eleştiriyor ve biz de diyor, ne diyor? Ya düşündüğünü anlatma özgürlüğünden söz ediyor. Ondan yararlanıyoruz diyor, ya da yararlanacağız diyor. Yani bazılarının yaptıklarının bilincindeler ama tabii ki Roma tarihçiler Roma'da bunlar çok yakın ilişkiler içinde. Yani tarih yazarıyla politikacılar, devlet adamları çok yakın ve o yüzden manipülasyon var. Ya da korkuyor yani tarihçi işin gerçeğini yazmaya. O yüzden bozuyor Roma, şimdi Roma ile ilgili çözemediğimiz ya da zor görünen noktalar şunlar. Burada kitabın en başında, Hegel'in Roma dünyasına girişinin başında diyor, Napolyon diyor, trajedinin doğası üzerine Goethe ile konuşurken yenisinin eskisinden özel olarak ayrı olduğunu, eski trajedi yeni trajediden ayrı diyor Napolyon. Çünkü bundan böyle önünde insanların boyun eğecekleri bir yazgının olmadığını, eski yazgının yerini politikanın aldığını söyler. Napolyon söylüyor bunu, Goethe'ye söylüyor. Napolyon Goethe'ye edebiyat dersi veriyor. Ve aslında doğru bir ders veriyor. Çünkü eski yazgı dediği şey ne? Eski yazgı? Sofokles'in yazgılarında ya da Sofokles'in oyunlarındaki yazgı. Orada bir yazgı var. Evet. O yazgı şey yani orada o yazgı şey demek, zorunluluk demek değil mi? Peki zorunluluk ve yazgı, yani yazgının zorunluluk olması, insanın yazgı ile ilişkisi nedir?
Yazgı senin katılımın yoksa sorumluluktan katılır.
Evet, yani sorumluluklar dolayısıyla yazgıyı kabul ettiğimiz anda özgür istenci reddetmek zorunda kalacağız değil mi? Bir de ama belli durumlarda gerçekten de insanın bozamayacağı, değiştiremeyeceği şeyler var, durumlar var. Ve orada yani özgür istencinin olmasına karşın, ya şimdi Antigone mesela o özgür istenciyle yazgı ve özgür istenç çakışıyor. Yani kardeşini gömmek zorunda. O şey, yazgısı onun, yazgısı mı? Olarak ona dayatılan bir şey mi?
Değil.
Ama kendi istenciyle onu kendine dayatıyor bir yerde. Sanki şey, daha başka bir sorun yatıyor, evet. Yani yazgı ve özgür istenç çakışır mı? Çakışabilir bazı durumlarda belki ama Sofokles'in kurgusunu...
Şartlanmışlık.
He?
Şartlanmışlık.
Bilerek, isteyerek bir eylemde bulunur ve aynı zamanda da onu yapması zorunludur. Ya da yani kaçınılmaz olarak onu yapacaktır. Ya da başka bir eylem şansı olmayabilir. Belki de yani bu şey çok plastik bir nokta gibi görünüyor. O zaman politika yeni yazgı diyor. Politikanın yeni yazgı olmasının anlamı ne? Politika devlet yönetimi ve o zaman politika yazgıdan ayrı ise politika bakımından yazgıdan ayrı. Napolyon ne demek istiyor? Eski yazgının yerine politikanın aldığını söyler. Napolyon bunu söylemiş. Bu öyleyse trajedi için modern yazgı olarak koşulların bireyselliği kendine boyun eğdiren direnilmez gücü olarak kullanılmalıydı. Şimdi modern yazgı olarak, modern yazgı denen şey politika. Yani modern yazgı şey diyebilir miyiz? Modern şeye ait bir kavram. Napolyon da modern dönemin içinde. Yani reformasyon sonrası ya da şey feodal toplum Avrupa'nın efendim?
Kraliyet sonrası.
Fransa için. Yani ama Napolyon bunu bütün dünya için söylüyor ya da tarih için söylüyor.
Demokrasi veya politika demokrasi için doğru. O ortam ortaya çıktı. Biraz da onu söylemek istiyor aslında.
Politikanın demokrasiye çakışması gibi bir şey yok ama. Çünkü
o ortamda ancak oluşuyor.
Napolyon demokrasiyle demokratik olarak Fransa'nın imparatoru olmadı örneğin. Yani orada demokrasi kurumu değil. Modern dönemde trajedinin yerini, eski yazgının yerini politikanın alması şu. Eski yazgının yerini alan öz bilinçli tim, öyle diyebiliriz. Yani evet. Çünkü daha önceki kraliyet dönemlerinde orada önceki dönemden ayırt eden belirlenimler. Yani modern dönem özgürlük karakterini taşıyor. Özgürlük temel kategorisi. Evet, özgür istenç. Yani modern dönemde özgür istenç var ve özgür istenç tabii ki politikada da kendini gösterecek. Şeyde özgür istenç yok. Modern dönem öncesinde özgür istenç yok. Yani şeyde feodal Avrupa'da. Şimdi Avrupa tarihi Roma ile geliyor. Yani Roma'dan sonrasını izlersek Roma 5. yüzyılda kayboluyor. Batı Roma İmparatorluğu kayboluyor. Doğu'da şey kalıyor, Bizans kalıyor ama Batı'da hiçbir şey kalmıyor Roma İmparatorluğundan. Yani tabii ki şey imparatorluk bir anda sıfırlanmıyor, bir anda silinmiyor şeyden, yeryüzünden. Ama 5. yüzyıldan sonra 10. yüzyıla kadar, 10. yüzyıl aslında 9. yüzyıl diyelim, 9. yüzyıla kadar şey var, Roma tininin iyice silinme sürecinde olması gibi bir şey var. Yani eski devletin artıkları var, eski yasaların artıkları var. Ve Roma, ne var Avrupa'da? Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun çıkışından sonra.
Hepsi şehirde.
İtalya'da evet, şehir devletleri ortaya çıkıyor. İtalya Yarımadası'nda ortaya çıkanlar şeyler. Roma duruyor yerinde. Papalık var. Bir süre sonra papalık güçlenmeye başlıyor. Papalık devletleri. Daha sonra biliyorsunuz şey var. İtalyan kent devletleri var değil mi? O Rönesans'ta ortaya çıkacak olan. Ondan sonra Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden, Batı Roma'nın çöküşünden sonra şey... Bu şey, bağlayacak mısınız?
Ya bunlarla ilgili şimdi sizin programda ne aradım ben? Orada herhangi bir etkinlik, herhangi bir program yok.
Ha, tamam.
O yüzden...